Ayrım 22, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 236. Pusu. Kabar Dağı'nın güneye bakan yüzünde çobanlar nar kabuğu mu yakıyorlardı acaba? Ceviz, elma, yanık nar, muşmula ve meyjok kokusu sarmıştı dağı. Kabar'ın dil bilmez sağır ormanlarını hiçbir yıl bu kadar sincap ve tavşan istila etmemişti. Ormanın dibi kıvıl kıvıldı. Orman gülü, böğürtlen, kurt bağrı, ateş dikeni, şimşir, eğrelti ve mantardan oluşan zümrüt örtünün altı tavşan ve sincap mahşerine dönmüştü. Dağın ürkütücü dipsiz çukurlarına şafağın taze filiz buğusu çökmüştü. Biçilmiş buğday tarlalarından gelen anaç bıldırcın sürülerinin gözleri mücevher gibi parlıyordu bu masalsı buğuda. Kabar'ın köylere yakın toprağından altın top şalgamı, pazı ve havuç kokusu tütüyordu. Horozların peş peşe yükselen çığlıkları uçurum kayalarında çakmak taşı gibi pareleniyordu. Kurtlar Kabar çobanı Gurzo'nun gece sezdirmeden seyyar karakola doğru sürdüğü keçilerin leşi üzerinde uçan yırtıcı kuşların teşkalesini ormandan merakla izliyorlardı. Binlerce boş kovan parlıyordu karakolun çevresinde. Uzun devriye gölgelerinin denetimi altındaydı toprak. Büyük yalnızlığın yeryüzüne düşen bir damla yeşil gözyaşıydı Kabar. Çoban Gurzu, her sırada bir bağ tesbihidir, bu dağda bu bağ tesbihinin imamesidir diye konuşuyordu Kabar hakkında. Her ölen bebeğin son feryadının Kabar'a sığındığını ve orada bir çiçeğe dönüştüğünü iddia ediyordu. Gurzu'nun anası Sosun, Sosun'a göre ömründe hiç yalan söylemeyen bir insanın kuzusunu Kabar Dağı'nda kurt yemezdi. Hain adam Kabar'da uyuyamazdı. Uyusa sabaha sağ çıkmazdı. Bir buğday tanesine bakar ağlarmış Kabar. Sen birken bin olursun, ben hep bir kalırım dermiş. Sosun'a göre Kabar'da çiftleşen botan kurtlarının göz bebekleri yeşil olur. Bu kurtlar Nevroz'da oruç tutarlar. Sürüye ceylan niyetiyle bakar ceylan olarak görünürler. Hiçbir dağda Kabar'daki kadar tilki bulunmaz. Bunlar ikili üçlü gruplar halinde Kabar'ı koloçan eder, yuvalarından çıkan yavru kuşları yakalayıp yuvalarına korlar. Sosun kadına göre cümle kuşların şahı olan Şahin, Kabar Dağı'nın dünya dağlarına bir yadigarıydı. Dünyanın ilk mavi yıldırımı Kabar'a düştü. Dağın zirvesindeki kınalı kayada yeşeren ilk belizer çiçeğini yaktı bu yıldırım. İşte ilk Şahin bu çiçeğin alevinden doğdu, Kabar'a yuvalanıp çoğaldı. Huyunu bakur rüzgarlarından, pençesini ve gagasını ise soğuyup demirleşen ateşten aldı. Kabar'a sığmayan bu şahinler Nevroz cemresini sürüler halinde izleyerek Botan'a, Urmiye'ye, Luristan'a, Çin'e, Maçin'e yayıldılar. Gittikleri yerlere Kabar'ın gazabını, hikmetini ve bereketini götürdüler. Dağın doğuya bakan yüksek yamacında meşe ağaçlarının dibinde tüm Botan grup komutanları bir araya gelmişlerdi. Komutanların üzerinde bağdaş kurdukları kalın yaprak tabakası ormanı yıkayan sabah güneşinin altında altın gibi gülümsüyordu. Her birinin elinde demini dumansız ateşten almış bir bardak çay vardı. Düşünme gücünü, dinleme duyarlılığını sabahın taze havasından ziyade çay ve sigaradan emiyorlardı. Onulmaz ağır bir yorgunluk kuşatmıştı komutan Agid'in bakışlarını. Oturuşu, kellesi ve genel edası dimdikti. Kabar Dağı kadar bir yorgunluğa değerdi Kabar Dağı'nın baş eğmezliğini yaşamak. Sararmış yaprak serinliğine, ellerine ve arkadaşlarının aldığına bakıyordu konuşurken.
Kışa yaklaşıyoruz ama yeni bir atılımın eşiğindeyiz. Gel gelelim ki bu atılım ağırlıklı olarak öncüde biriken nedenlerden dolayı zamanında yapılamamaktadır. Büyüme ve gelişme sorunlarıyla yüz yüzeyiz. Kumandasında bulunduğumuz kahredici ateşin yasalarını ayağımızı bastığımız şu insafsız gerçeklikle birleştirmede sıkıntılar ve umulmadık güçlüklerle karşılaşıyoruz.
Agid'in sağında Rohni, solunda ise Sarı Duran oturuyordu. Azat'la Çektar tam karşısında oturuyorlardı Agid'in. Azat'ın yanında Agid'in en sevdiği komutan Erdal oturuyordu. Erdal'ın tuttuğu günlüklerdeki diline, edebi inceliğine ve tasvir yeteneğine hayrandı Agid. Büyük baskın planlarını hazırlarken Erdal'ın görüşlerine özel bir önem veriyordu.
Bu yılki siyaset kazanımlarımızı yeterince maddi bir güce dönüştüremedik. Atılım ateşimiz de istenilen düzeye ulaşmadı. Beklenmedik belirli kayıplarımız oldu. Dışımızdaki erginliğe, kafamızdaki kuyunun dibinden bakamayız. İçimizde hala gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sananlar var. Savaşın zaman ve soluk isteyen engin yanlarını görmek zorundayız. Örgütlenmeye duyulan ihtiyaç korkunçtur. Yeterli bir örgütlenme oluşturmaksızın ateşi büyüterek ilerletmenin fazla olanaklı olmadığını kavramalıyız. Tutuşturduğu ateşe hakim olamayan onu yönlendiremez.
14 Temmuz silahlı propaganda takımı toplantı yerinden 200 metre ötede konaklamıştı. Yüksek kayalar ve sıkı ağaç örgüsü içinde çok iyi kamufle edilen kampta dumansız ateşin çevresinde 60 kişilik bir eğitim toplantısı vardı. Komutan Agit arada bir kamptaki toplantıya bakıyordu. Kolunun kırık yerinde ince bir sızı vardı. Yıllar önce askerlerin kuşatıp arama yapmak istedikleri araçtan düşüp omzunu ve kolunu kırmıştı. Kırıkların acısıyla günlerce yürüyerek izini kaybetmişti. Bu olaydaki çatışmayı ve arkadaşı Kemal Pir'in yakalanışını buruk bir tatla hatırlıyor, derin düşüncelere dalıyordu zaman zaman.
Dalgalar halinde ilerlemek ve kitleselleşmek zorundayız. Sorun niyet meselesinde ele alınırsa hepimiz bu konuda hemfikiriz. Fakat yönteminde değil. Örgütlenme karşı güçlerin ezici baskısı altında ister istemez savaş sorunlarıyla iç içe gelişti. Kalıcı yaygınlığa ulaşması ancak sıcak mücadeleyi iyi uygulamakla mümkündür. Son derece geri bir yapı üzerinde Bolşevik örgütlenme tarzının fazla sonuç vermeyeceği ve bir yığın zorlukla karşılaşılacağı açıktır. Bu alanlarda örgütlenme cephe esprisiyle ele alınmalıdır. Genel bir şemaya bağlı kalmaktan uzak durulmalıdır.
Erdal askeri gömleğinin düğmesini çözüp göğsünü kaşıdı. Teke gibi kokuyordu. Bu şartlarda pek inanmıyordu kitleselleşmeye. Grupların çoğalmasından, yaygınlaşmasından, atılım ateşini yoğunlaştırmasından yanaydı. Kitleselleşme yavaş yavaş uç verip gelecek yıllarda ortaya çıkacaktı. Temelde aynı görüşteydiler ama kitleselleşmenin zamanı konusunda hemfikir değillerdi. Görüşlerini söylemek istedi. Zamansız bir tartışma çıkar diye son anda vazgeçti. Çayından bir yudum aldı, açlığından taşan gurultuları dinledi. Sırtını ağaca yaslayıp dinleyişini sürdürdü.
Dağlık bölgelerdeki kitleler içinde otorite hareketi oluşturmaksızın insanları elde tutmak fazla olanaklı olamaz. Devlet otoritesi karşısında boyun eğen aşiret aristokrasisi hızla devrim karşıtı olmakta, sınıf dürtüleriyle azgınlaşmaktadır. Bugün örgütlenmenin önünde en büyük engeli oluşturan bu kasttır. Biz aslında örgütlü bir toplumsal yapı içinde seferber olmuşuz. Kabile çekirdeği üzerinde yükselen aşiretler ve onların da üzerinde aşiret federasyonlarıyla yüz yüzeyiz. Gerçi federasyonların fazlaca bir pratik işlevleri yok. Ama aşiret ve aşiret liderliği hizmet tepelinde yükselen gönüllülüğe ve saygınlığa dayalı bir otorite olarak klanlardaki liderliğin tipik bir benzerliğini oluşturuyor.
Bu liderliğin hizmet temelinde yükseldiğini sanmıyorum.
Herkes dönüp Erdal'a baktı. Agit gayet sakin ve mülayim bir havaya girdi. Ağzından çıkan son sözler üzerinde düşünürken çayından bir yudum aldı. Zekasına ve sağduyusuna güvendiği insanın görüşünü öğrenme ihtiyacını duydu.
Nasıl?
Aşiret liderliğinin hizmet değil de kan bağı ve zor temelinde yükseldiği kanısındayım.
Hiçbir liderlik sırf çıplak zorla varlığını yüzyıllarca sürdüremez diye itiraz etti Sarı Duran.
Agit Duran'ı başıyla onaylarken,
doğru dedi, feodal hizmet öğesinin yanında kuşkusuz onu tamamlayan zor öğesi de vardır. Zaten buradaki aşiret liderliği, mülkiyet ve talan hakkına dayanarak gelmiş ayrıcalıklarla donanır ve egemen sınıf özelliğine yaklaşır. Bununla birlikte henüz taban ile liderlik arasında gelişmiş çelişkiler de söz konusu değil. Bilinen en ağır çelişki mera anlaşmazlığı, talan vesaire, ihtilaflardan kaynaklanan kan davalarıdır. Devrim bu yapıyı dağıtacaktır. Bireyin özgür iradesini bastıran, onu aşiret çiti içinde dar çıkarlarının kahramanı haline getirerek körleştiren bu yapıyı dağıtmadan zaten modern bir örgütü de bunun yerine ikame edemeyiz. Öte yandan bu yapının oynadığı olumlu role de işaret etmemiz gerekiyor. Asimilasyon bu yapıya fazla nüfuz edememiştir. Ulusal değerler ayakta kalabilmiş, insanlar milli zulmün ağır yükü altında ezilip dağılmamıştır. Aşiret birliği ve dayanışmasından ileri gelen kendini emin hissetme ve kendine güven duygusu ayakta kalabilmiştir. Dikkat ederseniz aşiretçiliğin güçlü olduğu Botan'da ulusal dil, kültür, yiğitlik ve çeşitli değer yargıları gayet sade bir görünümdedir.
Çayından bir fırt çekti. Komutanların bakışları arasındaki etkileşimin mizacını sezinlemeye çalıştı. Bakışlar arasında daha önce sezinlediği olasılıklar bağının yerine nedensellik bağının aldığını gördü. Galiba konuyu biraz dağıttım diye düşündü.
Biz bu yapıyı derinlemesine tanımak zorundayız. Sanırım sorunu halkalardan yakalama, özgün yapıya uygun düşen politika belirleme ve sonuç alma titizliğini yeterince gösteremiyoruz. Güçlüklerimizin kaynaklandığı önemli noktalardan birisidir bu.
Öğleye doğru tartışma kızıştı. Daha sükunatle dinlemeye koyuldu. Öğle yemeğini kampta yediler. İkindiye doğru kararların çoğunu oy birliği ile aldılar. Karanlık çöktüğünde komutanlar gruplarını alarak kendi mıntıkalarına yöneldiler. Komutan Agit ise Gabar Dağı'ndaki gizli üssüne çekildi. Yanında Erdal ve bir grup vardı. Orman ve kaya örtüsünün güçlü olduğu bir kesimde inşa etmişti gizli üssünü. Girişi gayet iyi kamufle edilmiş geniş bir yeraltı sığınağıydı burası. Sınanmış partizanlardan oluşan ve doğrudan kendisine bağlı olan dar bir silahlı grupla birlikte kalıyordu burada. Kalanların dışında hiç kimse bilmiyordu bu üssü. Zemini kuru yaprak ve üst üste serilen çorban keçeleriyle kaplanmıştı. Kitapları bir yana yığmıştı. Giyecek ve battaniyeler düzenli bir şekilde katlanıp kitapların yanına yerleştirilmişti. Yiyecekler kalın çuvallar içinde battaniyelerin yanındaydı. Mermi sandıkları, el bombaları, roket atar, BKC, mayınlar ve benzerleri sığınağın en ucuna istif edilmişti. Ocak yeri girişe yakındı. Dumanın çıkması için iki delik açılmıştı tavandan. Sığınağın çevresi taşlık, kayalık olduğu için giriş çıkışta iz sorunu pek yoktu. Nöbet sistemi ikişer kişi esasına oturtulmuştu. Zaman zaman devriye çıkarılıyordu. Toplantıdan sonra bazı geceler yaptığı gibi kafasını dinlemek için ormana açıldı. Orman karanlığında gece kuşlarının, tilkilerin ve çakal sürülerinin yaygarasında usul usul gezinmeyi, derin meselelerin kaçıp sığındığı içindeki büyük boşluğun gücünü, naif hüznünü ve dilini sezinlemeyi, bundan ütopik sonuçlar çıkarmayı seviyordu. Ve sonra ayağını bastığı toprağa dönüyordu. Olaylar, sorunlar, özbenliklerini ısrarla direten insanlar bir film şeridi gibi hayal bandında akmaya başlıyordu ışıl ışıl. Çırav Dağı'nın sağ gözüne perde inen emektar dengveci Neçirvan o kocaman sakalıyla Agid'in hayaline girmişti yine.
Sen bizim kara kaderimizi altın nakışlarla bezedin, değiştirdin. Kökünün üzerinde yeşerdin, kökün mübarek olsun. En kuvvetli dil kesilmiş dildir. Benim ateşle kesilmiş dilim, o güzel Abdale Zeynik'im dirilseydi senin destanını cihana yayardı.
Eşeğine odun yükleyen koca karının Herakol'da söylediklerine takıldı aklı.
Yel esmeden çöp başı kımıldamaz, siz çöplerin başını kımıldattınız ama toprak da kanlandı, süt kesildi memelerden, sonumuz hayırlı olur inşallah. Topuğumuza çıkmayan çaylar başımızdan aşar inşallah.
Ya Cerranlı köylülerin yürürken arkadan söyledikleri,
yel kayadan ne götürür lo, hepimizi kırdırırlar, yağlı lokma ederler koca devlete bizi, uğur getirmezler bu kan ayaklı teröristler bize.
Çeşitli yerlerde, çeşitli zamanlarda Botan halkının usul, delişmen, güleç, vahşi, kinli, babacan, küstah, anacan, kibirli, mahzun, acınası, mağrur tarzlarda söyledikleri sözler sükun etti peş peşe.
Devi cüce gösteren uğursuz aynayı kırdınız.
Zulmet içinde nur doğarmış.
Güneşin topraktaki soğanı pişirmesi kadar zordur sizin bizi ayıktırmanız. Yazık gençliğine bunların, yıldırımla derya tutuşur mu?
Bu yumurta bu osurukla ısınmaz.
Sağ gözü sol göze düşman ederler, sonra çeker giderler.
Bunların ruhu da kumaşı da farklıdır, evvelkilere benzemez.
Yerin göğün cümle mahlukatına seslerini duyurdular. Taş yeşerirse şaşırmayın.
Gökyüzüne, siyah bulut kümelerine, yıldızlara baktı. Tüfeği sol omuzundaydı. Meşe ağacının topraktan fışkıran köküne çarptı ayağı. Ağacın amacı üzerinde düşündü. Yeryüzünü yeşillendirmek, havayı temizlemek, yağmuru toprağa davet etmek, sofraya ya da açlığa da meyve vermek, devrilip düşerek toprağı beslemek. Kendi amaçlarıyla ağacın amaçlarının benzeştiğini düşündü. Bereketi doğururken devrilip düşmek, milyonların bilincine kıvılcım gibi düşmek diye mırıldandı. Hiçbir şeyin karşılıksız olmadığını, insanın en büyük acıyı ölüsüzlük arayışı anında çektiğini düşündü. Ay bulutların ardında iyimser, mat ve kaçamaktı. Halk yargısını sürdürüyordu.
Toprağa demir tozu serptiler, demir tozunu kan yeşertir. Bizden istedikleri kandır, daha çok kan. Her dağa gökyüzünden bir koç burcu düştü, insafımız dağa çekildi. Her damla suda, her karınca izinde, her buğdayda onları görürler artık.
Demir karanlığa girdi, olacağı buydu, mahkum ve mecbur ettiler.
Suyumuz vardı, ekmeğimiz tuzumuz vardı, artık ateşimiz de var. Söz nöbeti köknar ateşine devretti. Kurdun insan etine susadığı zamandayız.
Ağacın gövdesine baktı yakından. Karıncaların gece çalışıp çalışmadıklarını merak etti. Bimzort Vadisi'nde bir Süryani'nin kendisine "Karınca soyundansınız, gece gündüz durdurak bildiğiniz yok." dediğini hatırladı. Uçuruma doğru yürüdü. Yüksek bir kayanın üzerine çıkıp oturdu. Uçurumun derinliğine baktı. Dipsiz, ürkünç, zaman dışı, uğultulu bir rüzgar bastı ruhunu. Sırtını uçurum dibi dev ağaçlara yaslayan efkarlı eski zaman eşkıyalarını düşündü. Bacaklarından ağaçlara asılan köylüleri, eski şırnak ağalarının kahkahalarını, jandarmadan kaçarken kendilerini uçurumlardan atan gencecik gelinlerin çığlıklarını görür gibi oldu. Çığlık bulutsuz gökyüzünde çakan şimşeğe benzer, kahkaha ise baharda kopan apansız bir çığa. Uçurum zemherisinde donan yolcuları, kurt baskınına uğrayan çobanları, zorla kaçırılan kızların ayak izlerini, yolunu şaşıran kuzuların parçalanışını düşündü. Zirvede vurulup yeşil bir yaprak gibi uçurum derinliğine düşen körpe bir ceylanın çaresiz avazını, boğuşan vahşi kedilerin canhıraş feryatlarını, çakal ağıtlarını, kuşatılan yavru keklikleri, toz kara batan güvercini, yuvasında donan serçe yavrularını düşündü.
"Bu dağın firari millete biz miyiz sadece?" diye mırıldandı.
Firari kuşları, uçurumun zulalarında güneşe gülümseyen firari çiçekleri, kimseciklerin bilmediği minik firari su kaynaklarını, kaya oluklarını kovan haline getiren firari arıları düşündü. Yeryüzüne özgürlüğü firariler getirecek, firariliği yeryüzünden kaldırmaya ant içen ateş gözlü firariler. Dipçi kayaya dayamış çenesini namlunun ucuna oturtmuştu. Hafif bir esinti vardı güneyden. Dikenli tel, mihver, siper, projektör ve kurt köpeği kokuyordu bu esinti. Kumanya, emir, dayak, tekmil, küfür ve pusu yani. Göğün en parlak yıldızını bulmak için sırt üstü uzanıp seyre daldı kara lacivert alemi. Seyrine koyulmuştu yıldızların ama kulakları makinalı tüfek takırtılarıyla uğulduyordu. Kırbıke Beta köyünde toprağa düşenlerin çığlığını duydu. Tov kız ve derveş karakollarının roketlenişi candandı gözlerinde. Şırnak'ın ünlü korucu şefi Aleksan Tatar'ın bastırılan evini ve altı korucunun peş peşe bağırarak toprağa düşüşlerini hatırladı. Halk yükselen ateşe yöneliyor, başlar, bakışlar, ayaklar yükselen ateşe yöneliyor diye mırıldandı. Şırnak köylerinden, Deşta Lalo'dan, Berkevir'den, Spindarok'tan, Sere Dahle'den, Avka Masiyan'dan gençlerin partizan saflarına uğul uğul katılışlarını hatırladı. Uğultuyu yaratan asıl deprem hangisiydi? Şırnak kömür ocağı karakolu baskınında vurulan komutan Müslüm'ün düşüşü müydü? Yoksa Deşta Lalo operasyonundan dönerken partizan pususuna düşen halkın sevdiği cesur başçavuş Ali ile erlerin düşüşü müydü? Hangisi? Halkın bakışlarını parlatan, hoyratlaştıran hangi düşüştü? Kalktı kayadan indi, bir daha baktı uçurumun dipsizliğine. Planlarını yalnız kalınca, esrarengiz belirsizliklere bakınca daha iyi derinleştiriyordu. Erdal'ın Nozer'i eleştirisini hatırladı. Planlarını yürürken tek başına çiziyorsun. Gruptakilerin görüşlerini almadığın gibi planını onlara açıklamıyorsun da. Bırak artık bu mutlak şeflik metotlarını. Nozer de bu konuda hiçbir ortak yanının olmadığını biliyordu. Nozer'in baskın cüretine ve feda ruhuna hayrandı sadece. Usul usul yürümeye başladı üsse doğru. Sarı duran Çukurca'daki gizli üssüne sabaha yakın vardı. Toplantı yorgunluğu ve gece yürüyüşü haşat etmişti Duran'ı. Grup gündüz uyumuştu biraz, onun için Duran kadar bitkin değildi. Üsse vardıklarında Duran'ın sağ kolu peşeng nöbetteydi. Duran'ı bir kenara çekti. ''Sana bir müjdem var. Bir saat sonra karakoldan gelen bir erle derede görüşeceğiz. Senin mutlaka gelmen lazım. Çünkü er seninle konuşmak istiyor.'' ''Güzel, şahane. Öğrendin mi mahiyetini? Neymiş acaba?'' ''Öğrenemedim. Önemli bir ihbarının olduğunu sanıyorum. Hemen çıkalım yola.'' Duran'la Peşeng'e gruptan 5 kişi daha katıldı. Bir saat sonra buluşacakları mağaraya ulaştılar. Az sonra da er geldi. Yanında partizanlara bağlı köyden bir milis vardı. Duran erin elini sıktı, halini hatırını sordu. Hoşbeşten sonra er yutkundu, asıl soruna geçti. ''Ben buraya komutan Sarı'yla görüşmeye tek başıma gelmedim. Beni erler gönderdi. Kürtsün, sana güvenirler, git konuş.'' dediler. Komutan Sarı sırtını kayaya yasladı, titredi. Erin göz bebeğine, ruhunun derinliğine baktı. Peşeng'e bir dumansız ateş yakmasını söyledi. Erin mahzunluğuna ısındı. ''Belamız karakol komutanı Asteğmen Hasan'dır. Üniformasını her gün bir askere giydirmekten tutun da dayağa kadar bize etmediği kalmadı. Bilirsiniz, subay üniformasıyla köylere gitmek, operasyonlara çıkmak felakettir.'' Duran güldü. ''Ha kefen giymişsin, ha üniforma. Aynıdır.'' dedi. ''Zaten erler bu adam kendisini gizlerken bizi tek tek komutan Sarı'ya yem edecek diyorlar. Hepsi şimdi can derdindedir. Hepsinin derdi bu Asteğmen'den kurtulmaktır. Bir planımız var. Biz askerler teröristlerin dere başında olduklarını Asteğmen'e bildireceğiz. O tabii.'' ''Güzel.'' diye söze girdi Sarı. ''Ama alt yoldan değil, üstteki patikadan gelin. Çünkü o patika pusu için çok elverişlidir. Biz o patikanın herhangi bir noktasında pusu kuracağız. Asteğmen üniformayı herhalde yine birinize giydirecek.'' ''Tabii tabii, ona ne şüphe.'' ''Bakın, onun için sizin ne edip edip Asteğmen'i baştan 5. sırada yürütmeniz gerekiyor. Heval Peşeng onu tanıyor ama uzağa mevzilenebiliriz. Garanti olabilmesi için, yanlışlıkla sizden birini vurmamamız için onun 5. sırada yürümesi gerekiyor. Onun arkasında yürüyenin de epeyce mesafe koyması iyi olur.'' ''Tamam Heval, biz bunların hepsini ayarlarız.'' Askerin Heval demesi komutan Sarı'nın hoşuna gitti. Bakışları yumuşadı. ''İhbarı yarın saat kaçta yapmayı düşünüyorsunuz?''
''Kaçta yapalım?'' diye yutkun der.
''İkindiye doğru yaparsanız iyi olur. Geceye sığınmamız açısından uygun olur.''
''Tamam komutan Heval. Yalnız senden bir ricamız var. Yarınki pusuda silahlarımızı el korsan hepimizi tutuklarlar. Korkumuz budur.''
Sarı keyifle güldü. Elini askerin omuzuna koydu sevecenlikle. ''İşte bu uyarıyı yapmakla ayıp ediyorsun. Böyle bir şey yapmayacağımızı bilmen gerekir. Yarın sizi komutanınızdan kurtaracağız. Size dokunmayacağız.'' Sarı'nın ayağa kalkmasıyla hepsi ayağa kalktı. Elini sıkıp erden ayrıldılar. Sarı ayaklarını sürükleyerek vardı üsse. Agi Dinkin'e benzer bir sığınak yapmıştı. Kafayı vurup 6 saat deliksiz uyudu. Yemeğe kaldırdılar, sonra eğitim toplantısına oturdular. Eleştiri ve öz eleştiri de tam bir özgürlükten yanaydı. Grup içinde kalmak şartıyla her şey eleştiriye açıktır. Hiçbir şey, bilim bile eleştirinin üzerinde olamaz. Eleştiri ilerletir, tabu ise köstekler.
Tabunun kabuğunu kıramayan, kendi kabuğunu kırıp burnunu ve kafasını yeni dünyaya daldıramaz görüşünü savunuyordu. Çok önemli kararları grup içi demokratik tartışma ve oylamayla aldırıyordu. Baskına gitmedikleri geceleri sığınağın en dibine çekiliyor, keçi postunun üzerinde yan yatarak mum ışığında kitap okuyordu. Arada bir partizanların ocakbaşı sohbetlerine kulak veriyor, gülümsüyor, başını sallıyor, hayret ediyor ya da sohbete köşesinden katılıyordu. Grubu 15 ile 20 arasında değişiyordu. Bunlardan 6'sı kadındı. 3'ünün sevgilisini tahmin ediyordu Sarı. Cira'nın kendisine vurgun olduğunu ise tüm grup biliyordu. Grup içinde bazılarının sevgilisinin olması, bazılarının sevgilisiz kalması acı bir şeydi Sarı'ya göre. Ayşe ruhu güzel bir kadındı ama biçim olarak çok çirkin olduğu için sevgilisizdi. Grup içindeki tüm aşklar platonikti. Dağların, ormanların bağrında kaçamak koklaşmaların izlenmesine, bu tip güzelliklerin sorun yapılmasına karşıydı Sarı. Ciran'ı ise sevip sevmediğinden emin değildi.
22. ayrımın sonu. Sayfa 245.